Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, son yıllarda çevre temizliği, çevreyi korumak, ekolojik dengeye zarar vermemek gibi konulara basın organlarında, enformatik unsurlarda, yani bir enformasyon olarak çok sık yer verildiğine şahit oluyoruz. Buna oldukça fazla vurgu yapılıyor. Üretimin elbette her alanından, sanayiye, endüstriye kadar her alanında çevre ile alakalı konuların artık gündeme geldiğini ve üst sıralara her geçen yıl tırmandığına şahit oluyoruz. Toplumdaysa vurgulanan bu hususları hayata geçirebilmek için çeşitli sivil toplum çalışmaları, dernek, vakıf gibi sosyal oluşumların meydana geldiğini, elbette özellikle Batı menşeili bu derneklerin isimleri herkesin malumudur. Sadece çevreyi korumak, ekolojiyi korumak, şehirleri korumak amacını gütmediğini, çeşitli politik, siyasi faaliyetler de yaptıklarını, söz gelimi bir ülkenin üretimini engellemek istediklerinde bu dernek veya vakıfları aktif olarak kullanabildiklerini biliyoruz. Bu organizasyonlar, tabii bir bütün olarak ele alıyoruz bu organizasyonları, iyi niyetliler, kötü niyetliler, hepsini çevreyle alakalı çalışma yapan organizasyonlar olarak ele aldığımızda, insanların dikkatlerini konuya yoğunlaştırmak, insanımızda bir çevre bilinci oluşturmak için çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyleyebiliriz. Ancak bu bilinçlendirme, tabii buna tam olarak bir bilinçlendirme diyemeyiz, sadece dikkat çekme zaviyesinden hususa baktığımızda manipülatif veya hakikate temas eden, yani gerçekten kaygısı çevre olan çalışmalar yaptıklarını da söyleyebiliriz. Tüm bunların yanında kıymetli dinleyicilerimiz, hayatta insanı motive eden ve yapması gereken işleri onun için kolaylaştıran pek çok dinamik olduğunu biliyoruz. İnsanı motive eden en mühim unsurlardan, bu motive edici dinamiklerden biri de hiç kuşkusuz din dersek yanılmış olmayız, hatta eksik söylemiş oluruz biz inancımız açısından baktığımızda. Çünkü biz dini bir hayat, yani dini hayat, sosyal hayat gibi hayatı parçalamayan, ki bunu tevhid inancımız gereği bu inançtan kaynak alarak söylüyoruz. Biz zaten hayat dediğimizde din, yani borçlarımız, duyun borç demektir malumunuz olduğu üzere. Biz bu sorumluluğumuzu hayatımızın her tarafına, hayatımızı ihata edici, kuşatıcı bir unsur olarak görüyoruz. Ancak konunun motive edici dinamik açısından önemine baktığımızda hakikaten dini vecibeler dediğimiz veya ilahi mesajların bizi motive ettiğini söyleyebiliriz. İşte bu faaliyetleri, bu sözünü ettiğimiz faaliyetleri yaparken bu motivasyonlardan yararlanmak insanların işlerini kolaylaştırıyor. Yani bir şeyi korumamız gerekiyor. Bunu elbette vicdani olarak yapabiliriz ama eğer bunu motive eden, bunu emreden, bizi motivasyon da aslında bir zorlamadır veya bir motor gücüdür, itici güçtür. İşte böyle zorlayan bir takım şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Dini bu açıdan ele alıyoruz. Buna bağlı olarak bu ilahi kaynakların konu hakkında, sözünü ettiğimiz bu konu hakkında söylediklerini ortaya koymak, yani bizi motive edecek çeşitli argümanlar sunmak, toplumun bu hususta daha duyarlı davranmasına yardımcı olacaktır. Biz de bugün programımızda işte bu motivasyon kaynağımız, dini ilahi mesajlar müvaciyesinde, doğrultusunda bu çeşitli motivasyon kaynağı olacak ilahi mesajları siz kıymetli dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Evet sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, evrendeki varlıklar elbette birbirleriyle hiyerarşik olmasa da tam bir hiyerarşiden söz edemeyiz. Yani insan hepsinden üst, beşer hepsinden üstündür, toprak hepsinin altındadır gibi bir hiyerarşiden söz edemeyiz. Her biri için farklı sorumluluklar biçildiğini bilinç dışı veya bilinç içi ama insana bilinç üstü bir sorumluluk verildiğini, dünyayı çeşitli alanlarda güzelleştirmek için sorumluluk verildiğini söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. En küçük ve en az karmaşık birimler kendilerinden hiyerarşik olarak baktığımızda, yani elbette bir hiyerarşi olmadığını, bir as-üst ilişkisi olmadığını ama birbirlerini besleyici, birbirleriyle ilişki kuran bir piramit olarak düşündüğümüzde alt ve üst olduğunu söyleyebiliriz. İşte en küçük ve karmaşıklık olarak en az karmaşık birimler kendilerinden daha büyük ve kompleks üst sistemlerle etkileşim içinde çalışıyorlar bu tabiat içerisinde. Her düzeydeki birim kendi içinde dinamik bir bütün. Ancak üstündeki ve altındaki birimlerle bağlantısı olmaksızın varlığını düşünemeyiz. İnsan da bu tabii varlığı itibariyle bu sistemin bir parçası. Ancak onun psikolojik varlığı ve kurduğu sosyal oluşumlarla diğer varlıklardan farklı bir yapıya ve şuur düzeyine eriştiğini görüyoruz. Tabii ilişkisinin ötesinde diğer varlıklarla bilinçli bir ilişkiye girdiğini görüyoruz. Yani işte bu bilinç üstü sorumluluk, sorumluluğun yüklenmesi ve insanın bu sorumluluğu alması konusuna burada temas etmeye çalışıyoruz. Kısacası bu kurulu bir düzen var. Biz bu kurulu düzene doğuyoruz. Fakat sosyal hayatın ürettiği bir bilinçle, doğal çevremizle ilişki içine giriyoruz. Bunu küçüklüğümüzden itibaren gerek ailemiz ve gerekse yakın sosyal çevremizden aldığımız düşünce, işte normlar diyoruz, normlar, kalıplar, davranış tarzıyla biz çevremize bir ilişki kuruyoruz. Dolayısıyla sosyal çevremizin görmediği veya görmezden geldiği pek çok şeyi biz de görmüyoruz. İşte normların dışına çıkmak oluyor bu görmek meselesi. Şimdi burada kıymetli dinleyenler, çevremizde farkına varmamız ve korumamız gereken birçok şey olmasına karşın çoğunlukla bunların farkına bile varmıyoruz. Farkında bile olmayız genelde baktığımızda. Çünkü bunları ya biz kurmamışız, bizimle hiçbir ilişkisi yok. En azından imar eden biz değiliz. Ya da her gün göre göre artık buna karşı bir alışkanlık kazanmışız. Nedir bunlar? Mesela teneffüs ettiğimiz hava, ışık ve ısısına muhtaç olduğumuz güneş, havamıza oksijen üreten ve bize diğer birçok ihtiyacımızı karşılayan yeşillik, ağaçlar, ormanlar, bitkiler, içimizi açan bu masmavi gökyüzü, zümrüt yeşili rengiyle insanları kendine çeken sularımız, masmavi denizlerimiz gibi her gün gördüğümüz ve sorumluluk hissetmediğimiz çeşitli tabii varlıklar bunlar. Bunu fark etmemiz için, en azından varlıklarını fark etmemiz için ya işte oksijenin azalması, havanın çok aşırı derecede kirletilmesi ya suların kirletilmesi ya da bir işte felaket yaşanması, başımıza bu tabii unsurlardan bir felaketin gelmesi ki bu da yine bizim kendi ellerimizle yaptıklarımız yüzünden sonucunda biz bunları ancak fark edebiliyoruz. Halbuki Cenab-ı Allah Kur'an'da bunu çeşitli muhtelif ayetlerde mealen aktaralım ki Hicr suresinde ve Kamer suresinde çeşitli muhtelif ayetlerde belirtiyor. Yeryüzü ve gökyüzündeki canlı cansız bütün varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığından bahseder, bunu beyan eder Kur'an. İnsanın tabiattan faydalanma esnasında bu ölçü ve dengeyi bozmaması gerektiğine de dikkat çeker. Ölçülü ve dengeli bir biçimde tabiatla ilişki içine girmek, insan türünün mümkün olan en uzun sürede, en verimli şekilde tabiattan faydalanması sonucunu doğurur. En başından itibaren kıyamete kadar insanlık, tabiatta olanı kullanacak, ondan faydalanacak, hayatı için gerekli olan şeyleri elbette ki ondan temin edecek. Ancak buradaki maddelerin bir kısmının hemen çıktığı gibi kullanılması, yani işte cevherin söz gelimi çıktığı gibi kullanılması da mümkün değil. Ham madde olarak bunlar elde edilecek. Bu ham maddenin insanın kullanımına sunulması faaliyeti sonucunda, işte yani üretim faaliyeti sonucunda, dolayısıyla bir tüketim, en başında bir tüketim meydana gelecek ve bir tahribat da meydana gelecektir. Bunu siz demirin işlenmesi, bakırın işlenmesinde, işte o yüksek sıcaklığın elde edilmesi için ateşin yakılması, bu ateşin yakılmasında işte açığa karbon monoksidin, karbon dioksidin çıkması gibi faaliyetleri de ilave edebilirsiniz. Veya suyun işte üretim esnasında kullanılması sonucunda suyun kirletilmesini de ilave edebilirsiniz. Sonuçta üretim faaliyeti hem tüketimdir hem de bir tahribatı ortaya çıkartır. Ancak bizim burada yapmamız gereken tahribatı asgari düzeye indirmek, temiz üretim teknolojileriyle ve üretimi de ihtiyaca binaen sınırlandırmak olmalıdır. İlk elde, ilk aşamada yapılacak, yapılması gereken şeyler. Ortaya çıkan bu tahribat bizim işte kendi ellerimizle yaptığımız bir eser ve bize ait. Bir dinamik olarak İslam'a yaslandığımızda yapmamız gereken şeylerden işte üretimin ihtiyaca binaen sınırlandırılması ve temiz üretim teknolojilerinin bulunması gibi sonuçlara varıyoruz. Ama temel işte bu dinamikler açısından baktığımızda düşünce boyutunda ilk yapmamız gereken şey Müslümanlara İslam'ın nasıl bütün varlıklara saygı duymayı, onların hayat hakkına ilişmemeyi öğretiyorsa İslam, bunu hayata tatbik etmek, bunu uygulamaktır. Yani bir insan 100, 200 neyse kilometre hızla giderken otobanda veya şehirler arası bir yolda veya şehir içinde bir canlının ölmesinden dolayı bir mesuliyet duymuyorsa bir problem var demektir. Yani işte uzun yola çıktığımızda arabamızın camına yapışan, kaputuna yapışan yüzlerce binlerce böceği, sineği görüp de vicdanımızda bir sızlama olmuyorsa öncelikle bunu tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani burada vicdani olarak hissetmemiz gereken şey, evet hissetmemiz gereken şeyler de vardır. Yani üzücü bir şey olduğunda üzülmemiz gerekmektedir. Sevmemiz gereken yerde sevmemiz gerekmektedir. Eğer sevmiyorsak veya üzülmüyorsak bir problem vardır ve bu düşünsel boyutta bir problemdir. Düşünceyi değiştirmemiz gerekiyor anlamına gelir ki bu. Önce bunun sorumluluğunu duymamız gerekiyor, hayat hakkı. Çünkü her Müslüman 7 kat gök, yeryüzü ve bunlarda bulunan varlıkların Allah'ı tesbih ettiğini, onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şeyin olmadığını, bu ilahi mesajdır işte İsra suresinde, bunun bilincinde olmalı. Bu inancı taşımalı. Buradan hareketle Müslümanların çevreyi sorumsuzca tahrip etmeyeceğini, edemeyeceğini, tabiatı bilinçsizce kullanmayacağını, kullanamayacağını söyleyebiliriz. Bir diğer husus, Müslüman bir insanın kendisinin Allah'ın isimlerine mazhar olduğunu, onun tecelligahı olduğunu, tabiatın da aynı şekilde Cenab-ı Allah'ın bu isimlerinin, sıfatlarının bir tecelligahı olduğunu asla unutmamalıyız. Mesela Cenab-ı Allah'ın Daha önce Essani'den çokça bahsetmiştik. Sanat meselesine temas ederken, imar etme meselesine temas ederken, bugün de bir isminden bahsedelim. Kuddüs ismi. Mukaddes, temiz, pak olan anlamına gelen Kuddüs ismi. Bu ismin bir tecellisi olarak Yüce Rabbimiz yeryüzünde sürekli olarak meydana gelen tabii kirlenmeleri kurmuş olduğu ekolojik sistemle, mesela birçok canlının doğduğunu, büyüdüğünü ve öldüğünü biz biliyoruz. Ölümün hak olduğunu biliyoruz. Ama bu kadar çok canlı ölürken, bu kadar tahribat varken, bu kadar çok canlı hayati faaliyetlerini devam ettirirken, tabii olarak baktığımızda, işte hayvanlar alemine baktığımızda, niçin biz bu hayvanların sürekli olarak bu tahribatlarıyla, bu ölümleriyle, cesetleriyle karşılaşmayız? Kurumuş bitki artıkları, her yıl dökülen yapraklar nasıl oluyor da dağlarca yükselip artık ağaçları dahi görünmez hale getiremiyor? Çürüyenler. İşte bunların hepsi tabii bir denge olarak Cenab-ı Allah'ın kurmuş olduğu bu dengeyle, bu mekanizmayla sürekli olarak yeniden hayata dönmektedir. Bir değişime tabi tutulmakta ve tabiat kendi kendini yenilemekte. Bir bugün mesela çevreyle alakalı arıtma sistemleri vardır. Hem atık suların arıtılması özellikle, hem işte katı atıkların bertarafında bir takım çalışmalar. Ama bu çalışmaların tamamen temeli tabiatta var olan şeyin hızlandırılmasıdır. Atık su nasıl temizlenir? Atık su içerisindeki organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından tüketilerek bir çamur olarak çöktürülmesi esasına dayanan, işte ileri biyolojik arıtmadan bahsediyoruz, böyle bir sistemdir. Mikroorganizmalar bu organik maddeleri tüketirler ve çamur olarak çökerler. Bu çamur sudan ayrılır ve su nispeten temiz hale getirilir. Hatta yine ileri arıtma teknolojileriyle bu suların yeniden kullanılabilir hale getirildiğini, bugün İstanbul'da da bu suların özellikle işte bu kadar temiz ileri teknolojiyle, ileri temizleme teknolojileriyle temizlenerek, mikroorganizmalardan arındırılarak parkların ve bahçelerin sulanmasında kullanıldığını biliyoruz. Tabii çok daha ileri giden ülkeler de var. Bunu ihtiyaç kullanma suyu olarak evlerde de kullanan ülkeler. Bununla alakalı çalışmalar yapıldığını da konumuz bağlamında siz kıymetli dinleyicilerimize aktarmış olalım. İşte rüzgarlar vasıtasıyla yeryüzündeki bu havanın temizlenmesi, yeryüzünün süpürülmesi, yağmurlarla yıkanması, bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın El-Kuddüs isminin bir yansıması, bir tecellisidir. Biz ikinci olarak bunun bilincinde olmamız, bunun ayırdığına varmamız, bunu tefrik etmemiz gerekiyor. Ayrıca Müslümanın Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması gerektiğini öğütleyen bir kutlu söz, bir ilahi mesajı vardır. İşte çevrenin de temizlenmesi, bulunduğu gibi bırakılması, tabii olarak bulunduğu gibi bırakılmaktan kastımız elbette onun sahip olduğu hususiyetleriyle bırakılması, o hale getirilmesi olmalıdır. İşte çevreyi temizlemekte bu ismin tecelligahı insansa eğer, insan da bu tecelligahlardan bir tanesi ise, bu Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın sünnetullahı, yani sünnetullahsa, insanın da bu şekilde davranıp tabii olanı seçmesi, tabii olarak davranması, tabiatla çelişki oluşturan hiçbir işi yapmaması gerekir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın yeryüzünü imar görevini insana yüklediğini beyan ediyor. Biz de İslam şehri programı, İslam ve şehir meselesinden bahsettiğimiz için bunu sıkça dile getiriyoruz imar vazifesinden. İnsan tabii veya dini bir görev olarak, biraz önce zikrettiklerimiz doğrultusunda, elbette yeryüzünü imar edecek. Ama bunu tabiatı tahrip etmeden, işte bu çelişkiyi oluşturmadan, ahlak ile, Müslüman ahlakıyla, güzel ahlakla gerçekleştirmelidir. İşte ahlak zaten bunu gerektirir. Allah'ın bu emrini çok iyi bilen Hazreti Peygamber Efendimiz, Medine'de imar faaliyetlerine katılarak yaşadıkları şehrin mamur hale gelmesi için birçok çalışma yaptı ki, ilk yaptığı şeyin zaten bir şehir kurmak olduğunu da biliyoruz. Ayrıca Mekke'nin yanında Medine ve Taif bölgelerini de harem alanı ilan ederek, oralarda tabi ortamın yok edilmemesi, ağaçların kesilmemesi, avlanmanın yasaklanması gibi bugünkü milli park veya sit alanı uygulamasına ilk olarak geçen, bilinen tarihte geçen olduğunu tarihi vesikalar, bilimsel veriler ortaya koyuyor. Adi bin Zeyd, Allah ondan razı olsun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'nin her cihetinde iki berit, yaklaşık 30 kilometredir. Yani bu da 30'a 30 bin kilometre kare gibi bir alan yapar yaklaşık olarak. Bir koruluk, harem bölgesi ilan ettiğini ve ağaçların kesilmesini, dallarının kırılmasını yasakladığını rivayet ediyor. Bundan başka Hazreti Peygamber Zükkart gazvesinden dönerken Medine yakınlarındaki Beni Harise otlağı olan Züraybüttavil denilen yerde konakladığında, onlar buranın hayvanlarının otlağı, hanımlarının çıktığı yer olarak gezdikleri, yani bir mesire alanı olduğunu söylemişler. Efendimiz de, kim buradan bir ağaç keserse mutlaka onun yerine bir ağaç diksin buyurmuşlar. Taif halkı Müslüman olmak üzere Medine'ye bir heyet gönderdiklerinde, Hazreti Peygamber'in hazırlattığı anlaşma metnine Taif bölgesi vadilerinin de koruma altına alındığı ve orada bitki örtüsünü tahrip etmenin, hayvan avlamanın yasaklandığını, bu yasağa uymayanların cezalandırılacağı bir madde olarak korunmuş. Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, hilafeti döneminde Sad bin Ebi Vakkas, Cenab-ı Allah cümlesinden razı olsun, bu emirnameyi esas tutarak yasağa uymayan birini cezalandırdığını görüyoruz vesikalardan. Yine Hazreti Peygamber gölgesinde yolcuların, hayvanların gölgelendiği çöl bitkisi sidr ağacını kesmeyi yasaklamış ve kesene de beddua ettiği rivayet ediliyor. Bu elbette kesmeyi engellemek, bir tehdit unsur olarak kullanılmış buradaki beddua. Hazreti Peygamber'in şehrin temiz tutulması yönünde emir ve tavsiyelerini biliyoruz. Bitki ve hayvanların korunmasına özen gösterdiğini. Bu noktada onun mescidin temizlenip güzel kokuyla kokulanması, avluların temiz tutulması, durgun sulara kesinlikle onu tahrip edici, durgun su olduğu için kirlenmesinin, tahribatının daha hızlı olacağını görüyoruz. Daha hızlı olacağı için kesinlikle bunda tahribatın meydana getirilmemesi, atık suların buraya bırakılmamasını emretmiş Hazreti Peygamberimiz. İçme sularının yakın çevresine çöp dökülmemesine dair emirleriyle, susuzluktan ağzı kurumuş, dili sarkmış bir köpeğe kuyudan ayakkabısıyla su çıkarıp susuzluğunu gideren adamın cennetlik olduğuna, kedisini eve hapsedip açlıktan öldüren yaşlı kadının da cehennemlik olduğuna dair haberleri de hatırlanmalı, her zaman göz önünde bulundurulmalı. Biz Hazreti Peygamber'in bu birçok şeyiyle birlikte anlattığımız ağaç dikmeye de nasıl Müslümanları teşvik ettiğini biliyoruz. Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı, bir hurma diye de rivayet edilir. Bir hurma fidanı var ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin. Veya kim bir ağaç dikerse onun için ağaçtan hasıl olan ürün kadar Allah sevap yazar. Hakikaten öyle değil midir? Yani bu ağaçtan gölgelenen insandan tutun da bu ağacın ürettiği oksijenin ulaştığı tüm insanlar, hayvanlar, bu ağacın meyvesinden yiyen kurt, kuş, böcek, bu meyveden yiyen insanlar, birçok şey sayabiliriz. Ağacın tüm faydası, sağlayacağı tüm faydaları sayabiliriz. Ama onun işte onu diken, buna vesile olan insanın da ne kadar mükafat kazanacağını hakikaten saymak, onun büyüklüğünü ifade etmeye çalışmak da kesinlikle aciz kalırız. Yine Hazreti Peygamber'in her kim boş, kuru ve çorak bir araziyi ihya ederse bu amelinden dolayı Allah tarafından mükafatlandırılır şeklinde veya herhangi bir canlı ondan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka verilir şeklinde. Müslümanlardan bir kimse bir ağaç dikerse o ağaçtan yenen mahsul mutlaka onun için sadakadır. Yine o ağaçtan çalınan meyve de onun için sadakadır. Vahşi hayvanların yediği de sadakadır. Kuşların yediği de sadakadır. Herkesin ondan yiyip eksilttiği mahsul de onu dikene ait bir sadakadır hadisi şerifleri. Bu duyarlılığın, bu çevre bilinci oluşturmaya teşvikin tam bir göstergesi. Şimdi bu çevre koruma hadisesi malum cenahların, malum grupların tek eline alınmışken hem dünya ölçeğinde hem ülkemiz ölçeğinde Müslümanlar olarak elbette biz böyle dernekler kurma, yani zaten bir ahlak olarak bunu uyguladığımız için böyle dernekler, vakıflar kurma, çevreyle alakalı böyle güzelleştirme, böyle güzel faaliyetleri yaygınlaştırma çalışmaları yapmamış olabiliriz. Ancak Müslümanların da hassasiyetlerinin azaldığını görüyoruz. Bunun için böyle sivil toplum çalışmaları, böyle vakıf çalışmaları yaparak bu bilincin artırılması, dünyanın imar edilmesi, tabiatın güzelleştirilmesi adına çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Müslümanlar olarak çevre konusuna herkesten daha fazla önem göstermek mecburiyetindeyiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam Şehri programının daha nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.